Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Şehnaz Şişmanoğlu. Merhaba Şehnaz, hoş geldin.
Merhaba Seval, hoş bulduk. Teşekkürler Şehnaz, davet için.
Rica ederiz. Biz de kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Şehnaz'la birlikte bugün geçtiğimiz günlerde Metis Yayınları tarafından yayınlanan İki Kilise Arasında Bir Namaz, Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden Yazım kitabını konuşacağız. Şehnaz, önce Karamanlıca nedir? Onunla başlayalım istersen. Belki dinleyicilerimiz bilmiyorlardır.
Tabii ki. Zaten ister istemez bu meseleye değinirken Karamanlıca ve Karamanlıları her seferinde yeniden tanımlamak gerekiyor. Çünkü hakikaten bu iki kavram da son derece problematik ve tartışılan meseleler. Ya çok kısaca şimdi Karamanlıca, işte Karamanlı dili, Karamanlı lehçesi, Karamanlı diyalekti diye çok farklı kullanımlarını görüyoruz biz farklı araştırmacılar tarafından. Ama benim bakış açıma göre Karamanlıca aslında böyle ayrı bir dil değil. Aslında yazıya ilişkin bir tanımlama. Çünkü Anadolu Ortodoks Hristiyanlar mübadele öncesinde yazarken Yunan harfli Türkçe ile yazıyorlardı. Ve sonrasında kendi dillerini Yunan harfli Türkçe olarak ifade ediyorlardı. Fakat sonrasında 19. yüzyılın sonunda bu bir işte büyük geniş Karamanya bölgesiyle de ilişkilendirilerek Karamanlıca olarak ifade edilmeye başlandı. Aslında bunu ayrı bir dil değil ama iç Anadolu, özellikle iç Anadolu, geniş Kapadokya bölgesinin farklı Anadolu ağızlarını işaret eden bir dil olarak, yani konuşma dili olarak söylemek mümkün. Yine Karamanlılarda aslında işte o da birazcık problemli. Şeyde de kitapta da bundan bahsediyorum. Kendilerini Anadolu Ortodoks Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar. Karamanlı ifadesi zaman zaman Yunanca konuşan dindaşları tarafından onları biraz da böyle kaba saba, işte eğitimsiz olduklarını ifade eden böyle bir pejoratif bir anlamda kullanıldığı için çok da tercih etmiyorlar. O nedenle ben de tabii Karamanlıca diyorum, kullanım açısından çok pratik ama çoğunlukla Yunan harf Anadolu Ortodoks Hristiyanlar olarak ifade ediyorum kendileri de böyle ifade ettiği için. Öyle başlamış olalım.
Evet, tabii kitabın merkezinde temaşai dünya yer alıyor.
Evet.
Kitaba başlarken, yani temaşai dünyayı anlatmaya başlarken sen iki benzer anlatı, iki farklı edebi proje başlığıyla Polipatis ve temaşai dünyadan bahsediyorsun. Bunlar ikisi evet. Aynı eser mi? O yüzden mi böyleler?
Aslında bu temaşa dünyanın keşfedilme hikayesi de çok ilginç. Şimdi öncelikle Tercüman gazetesinde tefrika ediliyor. 1986 yılında işte arşivlerden bulunuyor. Sonrasında işte bu bir küçük çaplı bir edebiyat olayı oluyor. Acaba bu ilk Türkçe romanlardan biri mi olabilir diye yazılar yazılmaya başlanıyor. Bu arada Vedat Günyol ve Robert Anheger tarafından Latin harflerine çevrilerek yayınlanıyor Cem Yayınları tarafından. Sonrasında ise bunun Sula Bozis tarafından, o da Kapadokya kökenli bir İstanbullu bir yazar, çok önemli. O diyor bir anda böyle bu diyor Polipatis'e çok benziyor. Polipatis de 1839 yılında yine İstanbullu bir Rum tarafından Atina'da yayınlanmış bir roman. Sonrasında anlaşılıyor ki ve üzerine çalışılmaya başlanıyor. Tabii yakın zamanda oluyor bu tüm bu çalışmalar aslında. Bu Polipatis'in oldukça farklı bir yeniden yazımı. Aslında tez şeyde de bu roman, bu kitapta da onu iddia ediyorum. Bu ne bir taklit ne bir adaptasyon, sadece bütün bu tanımları da aşan bir yeniden yazım. Çünkü Miselidis hakikaten, Evangelinos Miselidis hakikaten bunu çok farklı amaçlar doğrultusunda bambaşka bir çehreye büründürmüş, olay örgüsünü almış Ama bizim 19. yüzyıl edebiyatından çokça romanlarından özellikle bildiğimiz geleneksel anlatılar, deyimler, atasözleri, farklı karakterler Anadolu'ların deneyimini ekleyerek bambaşka bir metin yazmış. Bu aynı zamanda aslında bizim edebiyat araştırmacıları olarak hani bu taklittir, bu adaptasyondur diyebileceğimiz tanımlamaları ne kadar da metnin kendisinin açtığı şeyler olduğunu da görmüş oluyoruz aslında yeniden ve yeniden bu metinle birlikte.
Evet, çok haklısın. Bu başlı başına bir araştırma konusu bence de ve bunu daha derinliğine de düşünmek gerekiyor. Belki ayrıca bunun için bir program da yapmak lazım. Bilmiyorum, birkaç meslektaşla birlikte bunu tartışan bir
Evet, çok
program
iyi
da
olur
yapmak iyi
hakikaten.
olabilir. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Temaşai Dünya'nın son baskısı Yapı Kredi Yayınları tarafından yapıldı ve Peri Efe bu baskıyı yayına hazırladı.
Evet.
Peri Efe ile de günün ve güncelin edebiyatında bu eseri konu alan bir program yapmıştık. Dinleyicilerimiz isterlerse onu da dinleyebilirler. Peki bu kitaptan biraz bahsedelim. Temaşai Dünya nasıl bir kitap? Ne anlatıyor?
Nasıl bir kitap? Aslında çok isminden de anlaşılabileceği gibi yani dünyayı temaşa eden, gezen, algılamaya çalışan aslında yine 19. yüzyılın çok bilinen bir türsel özelliği olarak pikaresk bir roman da diyebiliriz. Yine çok o aynı zamanda türlerin o farklı türleri de içinde barındıran bir roman. 1871-72 yılında Misal İdis bunu kendi matbaasında İstanbul'da basıyor. İşte Tahtakale'de basıyor. Aslında olaylar hep İstanbul'da geçiyor. Bir İstanbul romanı aynı zamanda pikaresk olmasına, bütün o Fransa'yı, İtalya'yı gezmesine rağmen çok temelde İstanbul'da olay örgüsünün geçen bir roman. Dönemin aslında 1870'lerin ve biraz daha öncesinin tabii o çok sesli, çok dilli, çok kimlikli Osmanlısını görüyoruz biz bir yandan bu romanda. İşte bu Paleologos şeyin Polipatis'in yazarı yazarken biraz daha İstanbul ve İstanbul dışındaki işte İtalya, Fransa gibi ülkeleri dolaştırıyor şeyine, karakterine. Ama dediğim gibi Misalidis Anadolu'dan örnekler de ekliyor. İşte Anadolu Ortodoksların İstanbul'a göçünü, buradaki zor koşullarda çalışmalarını, burada bazen alay konusu olmalarını ekliyor bu mesele. İşte Levantenleri ekliyor. Yeniçerileri ekliyor mesela şeye rağmen aslında olay örgüsünün anlatı zamanının dışına çıkarak orada bir şeyde manipülasyon da yapıyor. Yani bütün kötü adamlar Yeniçeriler aslında hani gayrimüslimlere eziyet edenler ve Misalidis aslında tam anlamıyla bir Osmanlı yani Tanzimat'ın bütün o olumlu birikimlerini sahiplenen bu işte artık gavura gavur denmeyecek. Bütün o artık biz de eşit bir yurttaşız, Anadolu'yuz. Anadolu kimliği de çok baskın romanda, onu da görmek mümkün. Şeyi de gösteriyor bize Temaşa-i Dünya aynı zamanda. Hani bu Ortodoks edebi ya da Hristiyan edebiyatı dediğimiz şeyin içerisinde aslında nedenli çok farklılaşmalar olduğunu, yani homojen bir kimlikten bahsedilemeyeceğini. Çünkü görüyoruz ki işte Ortodoks olmaları, Hristiyan olmaları onların birbirleriyle çatışma halinde olmasını münezzeh kılmıyor. İşte Türkçe tabii çok baskın bir yandan. Türkçenin bütün o deyimleri, kıvraklı, PRF'de bütün deyimleri eklemiş yeni baskısında. O da harika bir iş yapmış. Yani Türkçenin de bütün kıvraklığıyla görüyoruz. Belki aynı dönemde yazılmış diğer Türkçe romanlarda olmadığı denli bir şey de görüyoruz. Türkçenin o çok sesliliğini de görüyoruz diyebilirim bu romanla ilgili.
Ne zaman yayınlanıyor ilk olarak? Onu da söyleyelim istersen.
1871-72'de
Evet.
4 cilt olarak yayınlıyor Misalidis. Sonrasında dediğim gibi 1986'da Latin harflerine aktarılarak Türkçe'de yayınlanıyor yeniden.
Evet, neredeyse 100 yıl
Aşağı yukarı
sonra.
150 yıl
Evet,
yani.
150 yıl sonra,
Evet,
doğru.
yani ilk Türkçe romanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Akabe hikayesiyle, Taşyükü Talat'la
Ahmet
bir
Mithat'ın Letaif-i Rivayet gibi.
serisiyle
Evet, neredeyse.
Çağdaş.
Evet, neyse paralel zaten üçünün galiba yayınları.
Evet,
Yayın tarihi.
aynen öyle. Yani Ahmet Mithat'a da aslında çok ve diğer bütün çağdaş yazarlara da Misalidis çokça benziyor. Neden benziyor? Hem çevirmen, hem matbaacı, hem gazeteci, hem kanaat önderi. Yani bütün o ben yani Osmanlı edebiyatlarını puzzle gibi düşünürsek hani Yunan harfli Türkçe edebiyat ve bütün o çevirileriyle, bütün gazeteleriyle onun önemli bir parçası olarak addedilmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Bu
Evet.
kitapta da temel tezlerden biri o.
Evet. Bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne istersin?
Şimdi Miss Seridis Kula doğumlu, Manisa Kula doğumlu ama bizim Karamanca Edebiyat dediğimiz aslında daha çok bir Anadolu Edebiyatı. Geniş böyle Kapadokya bölgesi işte İç Anadolu bölgesi diye düşünebiliriz. Onların da çok sevdiği halen bugünkü işte Kuzey Yunanistan'da onların mübadele sonrası torunları yaşıyor. Konyalı türküsünü çok seviyorlar. Konyalı türküsünü de Katerina Farasopulu diye bir yeni vefat eden bir teyze diyelim. Onun da Kayseri Ağırnaslı bir aileden geliyor. Çok güzel söylüyor Konyalı türküsünü. Onu seçtim ben. Böyle bir canlı bir kayıt almışlar. Herhalde dinleyicilerimiz sevecek diye düşünüyorum. Konyalı'nın çok versiyonu var. Bu da Katina Farasopulu'nun ne diyelim ağzından bir versiyon.
Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Şehnaz Şişmanoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Metis Yayınları tarafından yayınlanan İki Kilise Arasında Bynamaz, Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden Yazım kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Karamanlıca ve Karamanlıca Edebiyatın ne olduğundan, Anadolu'daki Ortodoks Hristiyanlardan ve onların edebiyatlarından ve bu kitabın merkezinde yer alan temaşayı dünyadan bahsetmiştik. Şimdi biraz ilk kısımda da bahsetmiştin Şehnaz. Bu kitapta Anadolu kimliği ve Karamanlı kimliği de önemli bir yer tutuyor diye. Hatta buna bir Anadolu romanı demek, değil mi? Belki hatta bu şeylere kadar getirilebilir o zaman. Ne diyeyim, Yaşar Kemallere kadar getirilebilecek bir gelenek aslında bu, değil mi? Anadolu romanı olarak bunu düşündüğümüzde bu kimlik meselesi
Evet.
nasıl ele alınıyor kitapta?
Şöyle hakikaten Anadolu kimliği çok baskın Miseridis ve romanında. Aslında bu bir dediğin gibi Anadolu ya hatta ben Mavi Anadoluculuğunun ilk Mavi Anadolucuların ilk örneklerinden olarak da addediyorum. Çünkü eski Yunan kültürüyle de çok bağlantılı. Yani Miseridis aslında bu ulusal Yunan kimliğinin eski Yunan mitiyle çok ilişkisi var. Yani özellikle işte Yunan Krallığı kurulduktan sonra Yunan mitoloji, eski Yunan kültürüyle çok bağlantı kuruyorlar kendi kimlikleri arasında. Böyle bir kronolojik olarak oraya bağlıyorlar kimliklerini. Miseldis de bunu Anadolu'luk üzerinden temellik ediyor. Yani diyor ki biz Anadolu'luyuz ve asıl Rumlar biziz. Biz işte eski Yunanların torunlarıyız ve o nedenle biz çok kıymetliyiz. Bizim kültürümüz çok kıymetli. İşte bütün o Anadolu alimlerden, filozoflardan bahsediyor. Onun ayrı bir bölümü var. Hatta romanda onları bayağı peş peşe sıralıyor isimlerini. Ve onun üzerinden aslında Anadolu'ları yüceltiyor. Onlara yeni bir kimlik inşa ediyor ve onların aslında tabii örgün bir eğitim alamıyor Anadolu Ortodokslar. Çünkü işte milleti Rum'a tabirler ve o okulları cemaat okullarına gidiyorlar ve o okullarda da Türkçe tabii ki öğretilmiyor. Evlerinde Türkçe konuşuyorlar ama okullara gelince işte Yunanca tedrisattan geçiyorlar. Bu tabii onlar arasında da bir gerilime de neden oluyor. O nedenle böyle eğitimleri birazcık zayıf kalıyor Anadoluların. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra İstanbul'a göçler başlıyor. Biraz bu ekmek derdine düşüyorlar. Ve İstanbul'a gelen Anadolular dernekler kuruyorlar ve kendi memleketlerini, kendi köylerini ihya etmeye başlıyorlar. Ve edebiyat bunun içerisinde çok önemli bir noktada duruyor. Tıpkı aslında Ahmet Mithat'ın yaptığı gibi romanı bir eğitim aracı olarak kullanılıyor. Hani bu yeni Osmanlılara da çok benziyor. Namık Kemallere, Şinasilere, Miseldis'in bu çabası. Dolayısıyla böyle bir Anadolu aydınlanmasının peşinde aslında Miseldis. Hani bizim böyle bir çok önemli bir geçmişimiz var. Biz işte o Anadolu filozofların torunlarıyız ve biz neden daha iyi okuyup yazmıyoruz? O yüzden gazeteler kuruyor. Orada ilk çevirini Osmanlı çeviri tarihinde aslında ilk adımları da atanlardan biri Miseldis. Mesela Robinson Crusoe bütün Osmanlı'daki dillerden en önce Yunan harfi Türkçe'de tefrika ediliyor. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla çok önemli bir aydınlanma projesi aslında kafasındaki. Temaşa dünyada bunun bir parçası her şeyiyle.
Evet, bir de yazınsal dönüştürme, bir başka tartışma daha var, değil mi? Katerevusa ve Dimotiki tartışmaları ve
Evet.
bunların arasında Karamanlıca. Bu
Evet.
nerede duruyor?
Şöyle işte Yunan aydınlanmasının aslında temelinde çokça bu dil meselesi, hani bizim bizde de Türkçe'de de çok önemli o dil meselesi, o dilin sadeleşmesi, biliyoruz işte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, hatta daha bile önce tartışmaya başlıyor Osmanlı Müslüman aydınları. Ama Yunanca'da sanki bu biraz daha erken ve bayağı böyle şey, önemli bir mesele. İşte en temelde işte yazı dili ve yazı dilimiz ne olmalı, nasıl standartize etmeliyiz? İşte antik eski Yunanca'ya benzeyen Katerevusa ile mi olmalı bu, yoksa halkın konuştuğu Dimotiki ile mi olmalı? Şimdi bir yandan tabii konuşulurken dilde arındırma meselesi de var. Bu Katerevusacılar biraz daha arındırmacı dile, arı bir dil istiyorlar ve belki İtalyanca, işte Türkçe kelimeleri de arındırmak istiyorlar Yunanca'dan. Ama şeye baktığınızda Karamanca'ya, tam da zaten dilin kendisi Türkçe. Dolayısıyla böyle bir gerilim hattı da var. Öte yandan bir yandan dilde sadeleşmenin bence öncülerinden yine bu Anadolu Ortodoks aydınlar. Çünkü işte nasıl daha anlaşılır bir dil kılabiliriz? Gazetelerde başlıyor bu tartışmalar. Temaşa'nın dili de son derece anlaşılır bir dil. İşte gazete okurları mesela anında tepki veriyorlar. İşte diyorlar ki biz Monte Cristo'yu okuduk ama çok daha sade bir dil olabilirdi. İşte Miseldis zamanında daha sade bir dille yazılıyordu bu gazete. Ne oldu? İşte tekrar Arapça, Farsça tamlamalara döndünüz diye tartışmalar var. Dolayısıyla hani dilde sadeleştirmenin de ilk nüveleri burada görüyoruz. O tabii tamamen Anadolu kimliğinden ve o eğitimin örgün olmamasından kaynaklı. O sosyolojik temeli de var. Bir yandan şeyi de ekleyelim. Müthiş bir abonelik sistemi var. Hem gazeteler hem de romanlar üzerinden giden okur sürekli, aslında okul ve yerel eşraf müdahil oluyor bu yayın politikalarına ve dolayısıyla daha sade, daha belki muhafazakar bir içerikle ve dilde üretmeye başlıyorlar dilleri, romanları. Bu da çok öncü kılıyor aslında bu Karamanca yayınları, diğer bütün bu Osmanlı edebiyatları içerisinde.
Zaten alt başlık da şu, değil mi? Hayırhah ve itibarlı müşterilerine. Yani müşteri önemli bu tür
Evet,
eser.
kesinlikle. Evet, o müşterilerin de, o da yine ilginç bir özellik Karamanca yayınlarda. Bütün romanlarda ve kurmacı olmayan kitaplarda da kitapların arkasında hep böyle müşterilerin isimleri var. Hem işte Konya'dan, Niğde'den, Nevşehir'den şeyleri de takip edebiliyoruz. Hangi şehirlerden hangi müşteriler var, onları da takip edebiliyoruz ve bunlar hakikaten şeyi sağlayan, yani temel sponsorları bunlarla mümkün oluyor, abonelerle mümkün oluyor. O yüzden yayıncılar sürekli onlara işte güzellemeler, özellikle kitapların başlarında yerel eşraftan işte hayırlı müşterimiz şu bey bize bunu sağladı, sağ olsun, var olsun. Misalisi özellikle böyle paragraflar yazıyor bu eşraftan kişilere ki hani şey de aksın, hani yayın devam etsin.
Evet, Şehnaz, çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Çok şahane bir çalışma olmuş. Bu edebiyat tarihi açısından, Osmanlı ve Türk edebiyatı tarihi açısından da çok önemli bir boşluğu dolduruyor bu kitap. Kendisinden
Çok
sonra
teşekkür
daha
ederim.
bunun gibi birçok çalışmaya da ilham verecektir diye düşünüyorum. Bitirirken senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben de ön sözde de aslında onu yazdım. Yani bu edeb işte Ermeni harfli Türkçe, İbrani harfli Türkçe, Ladino, Arap harfli Türkçe, Kürtçe, bütün bunlar aslında Osmanlı edebiyatlarının hep bir bileşeni ve hani bu çalışmayla bir nebze olsun onların hakkını teslim edebilsek kendimi çok mutlu addedeceğim. Onu belki söyleyebilirim. Hakikaten bu minvalde yeni çalışmaları bekliyoruz. Bir puzzle'ın parçaları olacak hepsi. Ben de çok teşekkür ederim davet için.
Rica ederiz. Açık radyo her daim açık kalsın diyerek
Kalsın
diyoruz.
diyerek. Aynen öyle. Nice yıllara Açık Radyo. Kimse susturmasın Açık Radyo'yu.
Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.